Ayrım 21, sayfa 199. Konstantin'in sözleri, neredeyse aziz mertebesine çıkartılan Nikon'un bir anda insanların gözünde değer yitirmesine sebep oldu. O ana kadar onun verdiği kararları sorgulamadan birer hikmet gibi dinleyen ve uygulayan kafile, Niko'ya artık varını yoğunu yitirmiş, içine düştüğü boşluğu doldurmak için de bir şeyler aramaya başlamış bir macera perest gözüyle bakmaya başlamıştı. Kafilenin kendisini nereye koyduğunu pek de umursamayan, aldığı her kararın, attığı her adımın adil ve doğru olmasını daha çok önemseyen Niko, insanların kendisiyle ilgili değişen düşüncelerini fark etmedi bile. Ama yine de insanların içine onunla ilgili çekinmeden şüphe düşüren bu adama karşı sessiz kalmayı da içine sindiremedi. Doğru, her zaman doğrudur. Kim söylerse söylesin, ister komünist, ister başkası. Ben doğruların adamıyım. Bütün bu başımıza gelenler Allah'ın işi olamaz More. Kim ne derse desin, yola çıktığımızdan beri başımıza gelenleri hiçbirimiz hak etmedik. Sadece kapitalistler bir an önce mallarını satsınlar diye kaşla göz arasında bizi değiş tokuş ettiler. Neymiş beyim, artık kavga bitmeli ve sulh yapılmalıymış. Ulan ne savaş, ne de barış, siz düğmeye bastığınız zaman yapılacak bir şey mi be? Dünyadaki öteki insanların hiç mi söz hakkı yok More? Bize soramazlar mıydı? Beyler, ağabeyler, değiş tokuş olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ha, neymiş efendim, İngilizler böyle istemiş. İngilizlerin isteği için binlerce insan yola düşmüş, telef olmuş. Onların umurunda mı? Önce bana bunların cevabını versen, Konstantin. Sonra bir lafın varsa söyle. Yoksa komünist diye damgalayarak ağzımı kapamaya kalkma. Niko'nun konuşurken ağzından saçtığı tükürükler herkesi ürkütmüştü. Kafiledekiler bir saflaşmanın kıyısında olduklarını fark etmiş, yine de hemen tavır almak için erken olduğunu düşünerek safını içine gömmüştü. Kalabalıktan birinin "Bunlar Allahsız" demesi üzerine Ledon ilk kez inancıyla eniştesi arasında kaldığını hissetti. Ancak bu duygusunu kalbinin en derinlerine gömmeye karar verdi. Ne olursa olsun şimdi eniştesinin yanında duracak, ona sahip çıkacaktı. Yolda başlarına gelenlerin Niko'yu çıldırtması normaldi. Hayatları yoluna girince Niko'nun da bu saçma sapan düşüncelerinden pekala vazgeçebileceğini düşünerek kendisini rahatlatmaya çalıştı. Yolculuğun üçüncü günü karantinaya inen Niko, yukarı çıktığında dayak yemiş gibiydi. Ira telaşla yanına gitti. Niko önce ondan kaçmaya çalıştı. Geminin insanın tüylerini ürperten o çanı çaldı yine. Ira anladı. Her şeyi anladı. Niko tüm cesaretini toplayarak gidip Ira'nın önünde durdu ve gözlerinin içine bakarak ''Ira, Ira mı? Gitti. O da gitti.'' dedi. Sonra Ira'ya sarıldı, teselli etmek istercesine. Ira hiçbir şey hissetmiyor, sadece annesinin çarşafa sarılmış cesedinin az sonra önünden geçeceğini hayal ediyordu. Sevgisinin annesini geri getirmeye yetmemesi karşısında o çok sevdiği, güvendiği Allah'a belli belirsiz bir küskünlük duydu. Allah, onun dualarını kabul etmediği için şimdiye kadar hiç yanmadığı kadar yanıyordu içi. Allah tarafından bir kez daha reddedilmiş olmanın getirdiği yalnızlık duygusuyla kendini denize atmak geçti aklından. Ama tam o anda Agnes koşarak yanlarına geldi. Ablasına baktı. Ira ona hiçbir şey diyemedi. Agnes ağlamaya başladı. Düşecek gibi oldu. Hemen yanı başında biten Ledon yetişip onu kollarına aldı. Agnes kendini Ledon'un kollarına bıraktı. Kadınlar iki kız kardeşin çevresini sardı. Ira bu kuşatmayı yarıp güvertenin kıç tarafına doğru ilerledi. Oturup beklemeye başladı. Az sonra eldivenli ve maskeli dört sağlık görevlisinin taşıdığı ceset getirildi. Kadınlar bir köşede birikti, erkekler karşı köşede. Kimse Ira'nın yanına yaklaşmaya cesaret edemedi. Kendisine gelen Agnes, Ledon'a yaslanmış durmaksızın ağlıyordu. Niko uzaktan Ira'ya bakıyor, onun sessiz ve soğuk duruşunun ardında yatan fırtınanın gücünü anlamaya çalışıyordu. Hasta bakıcılar güvertenin ucuna kadar geldi. Eleni'nin cesedini dört bir köşeden tutup yavaşça denize bıraktılar. Ira gözlerini kapadı. Sadece suya düşen bedenin sesini duydu. Başını dizlerinin arasına gömdü ve saatlerce öyle kaldı. Bir an güçlü bir kolun onu kucakladığını hissetti. Niko'ydu. Niko, gel kardeşim, gel. Bundan sonra ölene kadar ben varım. ben yaşadıkça senin yerin Niko'nun yanı olacak dedi. İra Niko'ya baktı. Niko'nun gözünden akan iki damla gözyaşını görünce dayanamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Niko ona sıkı sıkı sarıldı. Sonra kucakladığı gibi yerdeki şiltelerden birine götürüp yatırdı. İra babasının ölümünden sonra annesinin hiç yanından ayırmadığı bastona sarıldı. Bastonun üzerinde hala babasının kurumuş kan lekeleri duruyordu. Niko karısı Filipya'yı çağırdı. ''Sakın yanından ayrılma. Bir şey olursa hemen haber ver.'' dedi ona. Ardı ardına yaşanan felaketler Filipya'yı ölen bebeğinin acısını içine gömmeye ve elinden geldiğince güçlü olmaya itiyordu. Kocasının verdiği görevi seve seve kabul etti. Hıçkırıkları bir türlü dinmeyen İra'nın saçlarını okşamaya başladı. Bir süre sonra İra'nın hıçkırıkları durdu, gözleri kapandı. Babasının bastonuna sarılmış halde yarı baygın uykuya daldı. Kendisine geldiğinde Agnes'i ona sarılmış uyurken buldu. Dönüp kız kardeşine baktı uzun uzun. Babasına benziyordu. Alnı ve elmacık kemikleri onun gibi çıkıktı. Yanağında da gamzesi vardı. Ne güzel bir kız oldu diye düşündü kardeşi için. Kendi güzelliğini bir bela gibi görmeye başlamışken Agnes'in güzelliğinden mutluluk duyduğunu fark etti. Böyle uyurken meleğe benziyordu. Ah, bir de şu birdenbire ortaya çıkan hoppalığı olmasa. Hem cadı hem melek diye geçirdi içinden. Kardeşini ne kadar çok sevdiğini bir kez daha anladı. Son günlerde biraz üzerine gitmişti Agnes'in. Bunu yalnızca sevgisinden yaptığını, onu sevdiği için üzdüğünü anlamasını çok isterdi. Onun için ölümü bile göze alacağını da. Bundan sonra yaşayacaksa Agnes ve onun çocukları için yaşayacaktı zaten. Artık kendisi için bir gelecek, bir hayat düşünmesi mümkün değildi. Eleni'nin ölümü, diğer kadınların İra ile ilgili içlerine gömdükleri fesatlıkları gün yüzüne çıkartmıştı. Önceden herkes Eleni'nin kulağına gider de üzülür diye dilini tutarken, şimdi İra'nın uğursuz olduğu düşüncesi kulaktan kulağa ulaşıyor, en son ulaştığı kişi üstüne bin katarak tekrar dinlendiriyordu. Babası onun yüzünden ölmüş, küçük Dimitro'yu kucağına alarak uğursuzluğunu ona da bulaştırmış, nihayetinde aynı uğursuzluk annesini de götürmüştü. Tesadüfler ve gerçekler arasındaki ilişkiyi artık tamamen bir kenara bırakmışlardı. İra'nın uğursuzluğu üzerinden dedikodu üretmeye devam ediyorlardı. ''Allah Agnes'i bu uğursuzdan korusun.'' dedi Dora. Yıllar boyunca İra'nın sahip olduğu güzelliği, zekayı, olgunluğu, varlıklı bir ailenin kızı olmasını kıskananlar yavaş yavaş kendilerini belli ediyordu. Yanına yaklaştıklarında sahte bir sevecenlikle onu teselli etmeye çalışıyor, ona yardıma her an hazır olduklarını söylüyorlardı. Ama buna rağmen onun bu düşünceden, kötü kaderinden zevk alıyorlardı adeta. Allah sanki seslerini duymuş ve eşitsiz dağıttığı büyünün farkına varmıştı. İra'nın gözlerinin önünde mahvolması neredeyse göçmenliğin acısını dahi gölgeliyordu. İra ise sanki bunları hissetmişçesine hiç kimseyle iletişim kurmuyor, sanki Agnes, Niko, Filipya ve Ledon dışında hiçbirinin varlığını algılamıyordu. Yorgo ise gözlerini onun bedeninde gezdirmeye devam ediyordu. Yorgo'nun ona avanak avanak bakması zaten sonuna kadar gerilen sinirlerini kopma noktasına getirmişti. Her defasında üstüne atlayıp yüzünü tırmalamak için kendisini zor tutuyordu. İra bütün bu karmaşık duygular, umutsuzluk, boşluk arasında sıkışıp kalmışken birdenbire ortalığı büyük bir heyecan sardı. Herkes çığlık çığlığa geminin sol tarafına doğru koştu. Rodos, Rodos adası görülmüştü. Oyun. İra da kendisini bekleyen toprak parçasını görmek için merakla ayağa kalktı. Ağır adımlarla diğerlerinin yanına ilerledi. Gemi muhteşem bir kalenin yükseldiği sahillere yaklaşıyor, beyaz köpükler kalenin yükseldiği kayaları dövüyordu. Sonra kulaktan kulağa geminin Rodos'ta bir iki saatliğine demir atacağına dair bir laf yayıldı. İra da duydu bunu ama onun için hiçbir anlamı yoktu. Hissiz bakışlarla Rodos'u seyre dalmıştı ki kulağının dibinde beliren bir sesle irkildi. Rodos, Haçlı şövalyelerinin memleketi, Allah onları kutsasın. Dönüp baktığında dibine dek sokulmuş Yorgo'yu gördü. Görür görmez de başından aşağı soğuk terler boşalmaya başladı. Yorgo'ya nefretle baktı ve hızla uzaklaştı. Yorgo'nun arkasından fısıltıyla ''Bir dinle, dinlemiyorsun ki beni'' dediğini duydu. Yorgo'nun onu bunca bunaltması gemiyi İra'ya zindan etmişti iyice. Sadece Yorgo'yu taşıyan gemi değil, dünya bile İra'ya dardı sanki. onun nefes aldığı yerde nefesi kesiliyor, onun yaşadığı yerde Ira yok olmak istiyordu. Hızla Nico ile Agnes'in yanına yaklaştı. Onun yanlarına geldiğini gören Nico sevindi. "Belki de şu yaşadığımız felaketin sebebi bu adadır," dedi yanındakilere. Filipia ona anlamamış gözlerle baktı. Eğer buradaki şövalyeler Haçlı ordusunu Müslümanlara saldırması için kışkırtmasaydı, Rum-Türk düşmanlığı bu kerteye gelmezdi. Biz de bugün yollara düşmezdik, dedi. Ledon itiraz etti. Ama da laf ettin ayen işte. Seni duyan da başımıza gelenleri unuttun sanır. Türkler yolda neler yaptılar görmedin mi? Sağ oldukça yaşadıklarımı unutmayacağım. Türklerin bize yaptığı bu kötülükleri her daim anacağım. Filipya kardeşiyle kocası arasında kaldı. Bebeğini düşündü, kocasının sözleriyle onun ölümünü anlamlandırmaya çalıştı. Arada bir ilişki kurmayı başaramayınca vazgeçti. Gemi büyük bir gürültüyle Rodos limanına girdi. Alt kattakilerin hepsi güvertelere üşüştü. Herkes sanki bu güzel ada onları bekliyor gibi heyecanlandı. Ancak çok geçmeden mübadillerin gemiden çıkmalarının yasak olduğu ilan edildi. Gemi sadece kömür, su, erzak ve benzeri ihtiyaçları için adaya yanaşmıştı. Herkes adım dahi atamadığı Rodos'un birbirinden güzel konaklarını, binalarını, kalelerini, saat kulesini en ince ayrıntısına kadar inceleyip birbirlerine gösterdi. Sardunyalı pencerelerden geçen silüetlere, kapıda, sokakta gördükleri insanlara bir yuvaları, memleketleri olduğu için imrenerek baktı. Ira ise sadece kayaları döven köpüklü dalgaları izliyor ve onlarda kendi öfkesini görüyordu. Bu arada güvertede yeni bir dalgalanma oldu. Herkes ne olduğunu anlamak için etrafa bakındı. İki kişinin kolunda güverteye giren bir metropolit gördüler. Gemide bir metropolit olduğundan haberleri yoktu. Bu kadar ölümde, zor anda ortaya çıkmayan papazın birdenbire ortaya çıkması herkeste merak uyandırmıştı. Metropolit, orta yaşlı olmasına rağmen zor adım atıyordu. Hatta koluna giren iki genç adam tarafından taşındığı bile söylenebilirdi. Çok geçmeden olay kulaktan kulağa yayıldı. Metropolit'in, halkının yaşadığı felaket sonrasında geminin en alt katındaki karanlık bir odada inzivaya çekildiği, halkının sağ salim Yunanistan'a ulaşması için hiçbir şey yiyip içmeden dua ettiği anlatılıyordu. İsa gibi halkı uğruna kendisini bir kurban olarak Allah'a adadığı fısıldandı kulaktan kulağa. Ancak geminin Rodos'a yaklaştığı haberi verilince her şeyi bir kenara bırakıp bu kutsal adayı görmek için yukarı çıkmaktan alamamıştı kendini. Metropolit adeta bir sıtmalı gibi titreyerek adanın karşısında haç çıkarttı. Aziz Yuhanna ve şövalyelerini kutsadı. Sonra dönüp kendisini seyreden ahaliye "Ey ahali," dedi. "Eğer bu adayı görmek nasip olduysa bilin ki kurtuluşa yaklaştık. Bu kutsal adayı görenler kendilerini Allah'ın aziz kulları arasında saysın. Zira bu ada Hristiyanlığın dünyaya yayılması için Aziz Yuhanna'nın müritlerinin kurduğu tarikatın üssüydü zamanında. Bu kale Hristiyanlığın yayılması için canını feda eden din adamlarının yuvası olmuştu. Kudüs'ün fethinden sonra hasta hacıları tedavi eden baş rahip Erard'ın kurduğu hospitallar o küçük hastaneye sığamadı. Hristiyanların sevgisini ve desteğini kazanınca tüm dünyaya yayıldılar. Önce Kıbrıs'a gittiler, sonra da Rodos'a yerleştiler. Kanuni, toplarıyla, askerleriyle adayı kuşattığında en kahraman askerden daha kahramanca savaştılar. Hristiyanlık uğruna öldüler, şehit düştüler. Allah bana bu azizlerin yurdunu göstermeyi nasip ettiği için ona şükranlarımı sunuyorum. Siz de bu açıdan şükran borçlusunuz. Allah'ın koruyuculuğu hepimizin üstünde olsun. Sonra yanındakilere döndü. Beni indirin, dedi ve yine geldiği gibi iki genç adamın kollarında sürünerek gitti. Metropolit ortadan kaybolduktan sonra yaşlıların bir kısmı yere çöküp kaleye bakarak haç çıkarttı. Bunu gören kadınlar da onları taklit etti. Nico ile arkadaşları Metropolit'in arkasından verip veriştirdiler. Kimi onun millet için değil günahları için kendini o fareli ambara kapattığını ileri sürdü. Nico, papazın derdinin var olan düşmanlığı körüklemek olduğunu söyledi. Zaten bu geri kafalılar yüzünden bu hale geldik. Daha millet yeni toprağına adım atmadan düşmanlık tohumları ekiyor, ayıp, dedi. Filipya onu susturmak istedi. Böyle deme Nico, günaha giriyorsun, düşman kazanıyorsun, dedi usulca. Nico, bundan sonra ne olabilir Filipya, ha? Daha ne olabilir? Senin ve benim ölümüm mü? Olacaksa o da olsun diye isyan etti. Günah meselesine gelince ben zaten şu bir haftada cehennemin en dibini gördüm. Onun cehenneminden korkmuyorum artık. Nikon'un sözlerine daha fazla dayanamayan Ledon hızla yanlarından uzaklaştı. Nikon'un öfkesini anlamasını anlıyor ama böyle saçma sapan konuşunca çileden çıkmasını aramak kalıyordu. Kendisini tutup mümkün mertebe muhatap olmamaya çalışıyordu. Ledon'un gerildiğini hisseden Filipia ise Niko konuştukça kızarıyordu. ''Yapma, konuşma böyle, hatırım için.'' dedi son bir çabayla. Niko, acılı karısının yüzündeki yakarışı görünce sustu. Herkes gibi o da Rodos'un büyüleyici görüntüsüne döndü. Ama aklından herkesinkinden farklı düşünceler geçtiği aşikardı. Gemi gerekli ikmali yaptıktan ve uzun uzun düdük çaldıktan sonra yeniden hareket etti. Rodos'a uğramak herkesi rahatlatmıştı. Nihayetinde yolculuklarının hedefi olan topraklara ulaşmışlardı. Bundan sonrası sadece biraz daha zamandı. Memleketten kopmanın acısıyla sızlayan kalpleri yavaş yavaş yaklaştıkları bu topraklar için çarpmaya, yaşama dair yeni umutları usul usul filiz vermeye başlamıştı. Tekrar yola koyulduklarında yeni yuvalarına kavuşmalarına sayılı saatler kaldığını biliyor ve bunun sağladığı ince bir neşe yüzlerine yansıyordu. Delikanlılar, çocuklar üst kat, alt kat demeden birbirine karışmış yeni dostluklar, yeni huylar, yeni değerler ve nefretler edinmişlerdi. Dostça ilişki kuranlar gittikleri yer neresi olursa olsun birbirlerini bulacaklarına, haberleşeceklerine dair vaatte bulunuyor, tutulmayacak sözler havada uçuşuyordu. Ama o an tutulmayacağı tahmin bile edilemeyen bu vaat dolu cümleleri en samimi duygularıyla söylüyor ve buna inanıyorlardı. Bütün yolcular geminin Rodos'tan hareket etmesiyle yeni bir hayata doğru yol aldıklarını iyiden iyiye hissetmeye başlamıştı. Ondan önceki sanki yangından kaçıyor gibi gelmişti çoğuna. Erken bir özlem, tanımı zor bir korku, yaşadıkları acıdan doğan hedefi belirsiz bir öfke ve bütün bunlara eşlik eden o derin acı içerisinde an be an gidip gelen bir duygu hali içindelerdi. Ama şimdi yavaş yavaş yeni bir hayatın kokusu Ege'nin sahillerinden gelen kokulara karışıyor ve herkesin kafasında, kalbinde başka başka anlamlar kazanıyordu. Mübadillerin çoğu artık memleketlerine ait kokuların yerini başka başka kokuların almasına alışmaya başlamıştı. Yüreklerinin bir parçası arkalarında bıraktıkları topraklarda kalmış olsa da. Ayrım sonu, sayfa 208.